Efendim merhaba. Selamların en güzeliyle tarihin derinliğine yolculuk programımıza başlıyoruz. Ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda Ankara Savaşı öncesindeki süreci ve savaşın başlangıcına dair bir takım mevzuları konuşmuştuk. Okay Tiryakioğlu en son öyle bir yerde kaldı ki, yani bunun üzerine belki sadece Yıldırım Bayezid Han'ın kişiliğini ortaya koyması bakımından söylüyorum, belki birkaç saat konuşulabilir. Yani İstanbul'un fethine birkaç gün kalmışken ordusunu toplayıp Ankara'da Çubuk Nehri'nin orada Çubuk Ovası'nda Timur Han'ın ordusunu bitirebilecekken Yıldırım Bayezid çok büyük bir delikanlılık yaparak onun ordusunu toparlamasına müsaade ediyor. Ve maalesef peşi sıra meydana gelen savaşta da Yıldırım Bayezid için çok hazin bir durum ortaya çıkıyor. Bugün inşallah programımızda savaşı ve savaşın sonrasındaki dönemi konuşarak konuyu nihayetlendirmeye çalışacağız. Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Evet, yani Yıldırım Bayezid hangi bir komutanın Timur gibi güçlü bir orduya sahip liderin karşısında yaptığı bu delikanlılık gerçekten çok ağır sonuçlara sebep oluyor abi. Buradan devam edelim isterseniz.
Evet İbrahim'ciğim, bu Timurhan son şeyde kalmıştık. Timurhan o bir baskın endişesi yaşıyor hayatında. İlk defa hatta kurmayları görüyorlar ki yüzü bembeyaz olmuş. O anın korkusuyla. Çünkü hayatı boyunca yaptığı savaşların hiçbirinde baskına uğramıyor. Daima hakim güç oluyor savaşın başından itibaren sonuna kadar. Böyle bir mareşal var karşımızda. Bazı tarihçiler ertesi gün, yani 28 Temmuz'a dair bir tarih veriliyor ama birkaç farklı tarih de var. 28 Temmuz ayının içerisindeki bu tarihle ilgili birkaç farklı tarih de veriliyor. Kimi tarihçiler sabah namazının arkasından, bazı tarihçilere göre o günün cuma olduğu, iki tarafın karşılıklı olarak cuma namazlarını kıldıktan sonra muharebenin başladığını söylüyor ki eğer bu cuma namazı kılınma kısmı doğruysa bu beni hep üzmüştür.
Çok hazin bir şey.
Hazin bir taraf. İki ehli sünnet grup, devlet orduları karşı karşıya gelmiş. Hele böyle bir mübarek günde, mübarek saatler içerisinde böyle bir çarpışmanın zuhur etmesi elbette ki daha da üzücü bir hale çeviriyor vakayı. Tabii karşılıklı biz genel olarak sabah namazının arkasından iki tarafında taarruz konumu aldığı ve çarpışmanın öncü gruplar tarafından başladığını görüyoruz. Yıldırım Bayezid Han muharebe öncesi her Osmanlı Sultanı'nın yapmaya adet edindiği gibi önce çadırında bir iki rekat hacet namazı kılıyor. Ondan sonra da askerine hitap ediyor. Osmanlı askerinin ordusu, devletine ve ordusuna sadakatinden, sultana sadakatinden bahseden bir konuşma yapıyor.
Askeri biraz
motive etmek için. Biraz da galeyana getirmek için. Her zaman bu tür konuşmalar yapılır. Muharebe öncelerinde. O gün de böyle bir gün. Askerin sadakatinden iki tarafta şüphe duymuyor. Muharebe günün ışımaya başlamasıyla birlikte nihayet ana kuvvetler arasında başlıyor. Timurhan hemen şeyini sürmüyor. Afilleri sürmüyor öne. İlk şeyler taarruz grupları süvari ayları arasında başlarken hiç umulmayacak bir şekilde daha muharebenin başında, daha yeni kılıçlar kınlarından çıkmışken Kara Tatarlar saf değiştiriyorlar.
Timur ordusuna geçiyorlar.
Çünkü zaten uzun süredir Timur Han'ın sonradan anlaşılıyor ki bu gruplarla doğrudan iletişimi var. Ve bunlar da kendilerini kan olarak da Timur Han'a daha yakın ve bağlı görüyorlar.
Yani Yıldırım Bayezid Han'ın yapmadığı harp hilesini aslında Timur harpten önce gerçekleştirmiş.
Ayarlamış olduğunu görüyoruz. Bu taraf değiştirme İbrahim'ciğim ordumuz üzerinde çok çarpışın başında bir kere zaten sayıca da çok nakıs olduğu için Osmanlı ordusu. Daha çarpışın başında çok menfi bir manevi tesir oluşturuyor. Kara Tatarları savaş başladıktan sonra çok kısa bir süre sonra, daha öyle vakti yaklaşmadan yani İbrahim'cim, çok kısa bir süre sonra kuşluk vakti gibi beylik birlikleri takip ediyor. Yıldırım Ağa'nın o güne kadar kazandığı beyliklerin askerleri süratle saf değiştirmeye başlıyorlar. Bu saf değiştirme diğer grupları da etkiliyor. Yansıyor. Diğer farklı, yani Kürt grupları da bunların içerisinde, diğer farklı Türkmen grupları da bunların içerisinde. Oradan süratle bir karşı tarafa geçişler söz konusu. Bir de bunlar karşı tarafa geçerken saldırı konumunda bir ricat şeklinde Timur tarafına doğru geçiyorlar. Timur bunları koruma altına alıyor. Çok büyük bir şaşkınlık oluşuyor Osmanlı ordusunda. Burada biz tabii Çelebi Mehmed'i konuşacağız. Onun üzerinde sonra Fethet döneminin de konuşacağız zaten. Burada 1. Mehmed Ağa'nın, yani Çelebi Mehmed Ağa'nın ihtiyat birliklerinin başında o var. Muazzam bir muharip kuvvet ve kudret göstererek askeri de kendisine tam bağlı. Osmanlı ordusunun dağılan kanatlarına tam zamanında yetiştiği İbrahim'ciğim. Zaten öğlene kadar o muazzam direnişi, Osmanlı merkezi sağlam. Yıldırım Beyazıt'tan ve Anadolu askerleri etrafında ki birlik sağlam. Diğer çöken taarruz gruplarının imdadına 1. Mehmet, tabii daha sonra Çelebi Mehmet diyelim, Şehzade Çelebi Mehmet. Tam zamanında yetişiyor ve abilerine de şaşkınlığa düşürecek, örnek olacak şekilde de ve biraz da kıskançlık uyandıracak bir şekilde Timur ordularının ileri sağ kanatları, ileri sağ kanadı başta olmak üzere geri çekilmeye mecbur kılıyor. Burası önemli İbrahim. Daha sonra biraz daha ilerleyen aşamada Anadolu beylikleri de yer taraf değiştirmeye başlayınca İbrahim'ciğim, bu defa sağ kanada yetişiyor. İhtiyat gruplarıyla, askerleriyle birlikte Çelebi Mehmed. Osmanlı ordusu merkezi uzun süre sağlam kalsa da, ki daha sonra Yıldırım Beyazıt'ın filleriyle bu merkezimizi parçalayacak. O ana kadar Çelebi Mehmed Han gerçekten de babasını da gururlandıracak şekilde muazzam bir desteği söz konusu ana gruba. Bu şartlar altında zaten savaşın uzun sürmesi de mümkün değildi. Yani bugün tek bir grubun dahi, yani sadece Tatarların geri çekilmesi bile Osmanlı ordusunun yenilgisine sebep olabilirdi ki diğer gruplarında peş peşe taraf değiştirmeleri Osmanlı ordusunun, ordumuzu demek istemiyorum peki, yani Timur Han'da çok farklı bir ordu değil neticede. Osmanlı ordusunun bütün planlarını alt üst ediyor. Nihayet merkezinde ricatı İbrahim'ciğim söz konusu yavaş yavaş. Fakat merkez ricata geçerken Germiyan, Saruhan, o ilk şeyde, o Menteşe beylikleri ilk birkaç yıl içerisinde aldığı şeyler. Bunlar orada acı olan, bunlar sancak açarak Türk ordusuna bir öncü birlik gibi saldırmaya başlıyorlar.
Yıldırım Beyazıt ordusuna.
Tabii Timur Han genel taarruz emri verene kadar, yani filleri de muharebe alanına net yıkıcı güç olarak sürene kadar Osmanlı ordusu merkezde
dağılıyor.
Sağlam kalabiliyor.
Merkez dağılmadan
sağlam kalıyor. Evet. Kanatlarımız çöküyor. Çelebi Mehmed Han'ın bütün çabasına rağmen kanatlar bu direnişi sürdürmesi zaten akıl kârı da değil zaten. Son derece makul bir çekiliş.
Evet.
Son genel taarruzdan önce Çelebi Mehmed Han'ın son bir kez daha Timur ordusuna, muazzam güruha, muharip ve kalabalık güruha sol kanatta muazzam bir darbesine yürüyoruz İbrahim'ciğim. Fakat ondan sonra işin acı tarafı ağabeyi Süleyman Çelebi. Sadrazam Çandarlı Ali Paşa. Yeniçeri ağası. Yeniçerilerin, yani grup kumandanı Hasan Ağa'nın harp anından ricate geçtiklerini görüyoruz.
Burada özür dilerim abi. Evet. Çandarlı Ali Paşa belki de şöyle bir psikolojiyle bunu yapmak istedi. Savaş kaybedilirse, hiç olmazsa Süleyman Çelebi'yi buradan götürelim de hani kendinden tabii, sonra
bravo, güzel bir başına geçsin. Çizdim bunu İbrahim'ciğim. Burada hanedanın kanın devamını sağlama hususu bir numaralı tabii endişe. Yani bir korkudan şeyden ziyade şehzadenin hayatlarının devam ettirilmesi lazım. Çünkü bütün şehzadeler
meydandalar
o gün. O tabii bu şeyin arkasından, ricaetin arkasından ikindi vaktine doğru İsa Çelebi'nin de muharebe alanını terk ettiğini görüyoruz. Musa Çelebi ile birlikte. İkindi vaktine kadar Mehmet Çelebi abilerine nazire yaparcasına kendi kuvvetleriyle birlikte Timur ordusuna karşı merkezde çok cansiperane savaştığını görüyoruz. Fakat kurmaylarının da artık baskılarıyla zaten kendisi Amasya Sancak Bey'i. Amasya'ya doğru ricate başlıyor. Çekilişe başlıyor. Fakat tabii Amasya yolu tabii doğuya doğru bir hareket olacağı için bu tutulmuş durumda. Bir müddet sonra birkaç kilometre sonra Bolu istikametinde Çelebi Mehmet Ağa'nın geriye döndüğünü görüyoruz. Çekilme anlamında. Nihayet bütün kanatlarını ve ana taarruz güçlerinin en azından öncü gruplarına tamamen kaybeden Osmanlı ordusu tek bir merkez kuvvet olarak direnişe geçiyor. Artık ikindi vaktinden sonra bütün bu noktada tarihçilerin genel kanaatı o ki Timur Han Çataltepe mevkiinde yüksek rakım bir mevki burası İbrahim'cim. Buraya çekiliyor. Muazzam bir direniş gösteriyor Anadolu Eyalet Askerleri ve Yeniçeriler. Fakat akşam olurken İbrahim'cim yani artık hava karardı ilk dakikalarda Yıldırım Beyazıt Han'ın 300 kişilik bir fedai birliğiyle birlikte Çataltepe kuşatılmış. O Yıldırım Beyazıt Han oğlu Şahruh'u gönderiyor kuşatma için. Bu tepede yani ne kadar kahramanca direnseler de 300 sipahiyle birlikte kuşatmayı yarıyor Yıldırım Beyazıt Han. Ve ricaete geçiyor Batı istikametinde. Sultan Yıldırım Timur Han'ın oğlu Şehzade Mahmut Yıldırım Beyazıt Han'ın peşine düşüyor İbrahim'ciğim. Yaklaşık rivayete göre bir 15-16 kilometre uzaklaşmayı başarmış.
Yıldırım Beyazıt'tan.
Fakat askeri yorgun. Ha tabii şeyi söylemedik. Muharebe öncesinde çubuk çayını tutuyor.
Timur mu?
Timur Han. Ve bütün bölgedeki su kaynaklarını da zehirlemiş.
Bu da zaten savaşlarda yapıla gelen bir hamle.
Yıldırım Beyazıt'ın bu noktada tedbirlerinde geç kaldığını görüyoruz. Çünkü ana su kaynakları tutulduğu için askerinde ciddi bir susuzluk söz konusu. Tabii yaz günü, neticede yaz günü. Ankara o tam kışın donar ama yazında kavrulur oradan tabii. Biliyorsun İbrahim'ciğim.
Tabii.
Nihayetinde Timur'un şehzadesi Mahmut yetişiyor. 10 bin kişilik bir birlikte yetişiyor. Yıldırım Beyazıt'ı tekrar kuşatıyor. Burada Yıldırım Beyazıt Han'ı biliyorsun o çift taraflı iki savaş baltasından bahsetmiştik burada. Son ana kadar savaşıyor. Fakat yanında tabii şey var. Musa Çelebi babasının yanında. O sırada babasına katılmış durumda. Burada neticede bir bizzat Şehzade Mahmut'un vurduğu Mirza Mahmut diyelim ona vurduğu bir gürz darbesiyle atından düşüyor ve esir alınıyor. Artık muharebenin de son aşaması, son noktası bu İbrahim'ciğim.
Muharebe ne kadar sürüyor abi bu arada?
Vallahi İbrahim'cim bu bütün gün sürüyor diyebiliriz buna.
Bir gün.
Bir gün boyunca gündüz vaktini alacak şekilde. Ya da yarım gün. Cuma namazını peşin sıra başlayan bir şekilde.
Yani sürüyor. Böyle 3 gün 5 gün süren bir harp
söz konusu değil. Zaten o dönemlerde bu meydan muharebeleri özellikle bu kadar güçlü orduların meydan muharebeleri kısa sürer. Bu uzun bile sürüyor. O minvalde bakılırsa. Yıldırım Beyazıt Han esir alınıyor İbrahim'cim. Yani böyle bir savaşta esir alınan iki Osmanlı sultanı.
Evet.
Elleri kolları bağlanıyor.
Özür dilerim. Öncesinde ve sonrasında var mı başka bir esir alınan?
Yok İbrahimciğim.
Yok değil mi? O zaman Osmanlı tarihinde tek.
Tek. Evet. Bu şekilde.
Evet, enteresan. Orada... Hem de böylesi bir komutanın cesur yürekli, yani, ondan atak, sonra gözü kara atak, güçlü kuvvetli bir komutanın esir alınması.
Yani savaşı, muharebeyi iyi bilen bir
evet.
Savaşçı.
Takdir-i ilahi işte. Abi.
Takdir-i ilahi, tabii basireti de bağlanıyor takdir-i ilahi. Mutlaka o eğer gecesinde, muharebenin önceki gecesinde baskını gerçekleştirirse alabileceği bir savaşı
evet.
göz göre göre. Bu kadar güçlü bir sayıca kalabalık ve filleri var ya.
Tabii.
Merkezi parçalayan filler zaten genel taarruzda. Yani ricaate zorlayan filler. Neticede esaret söz konusu İbrahim'ciğim. Musa Çelebi de babasının yanında.
Eşini ve kızlarını
O daha sonra değil mi? O daha sonra İbrahim'ciğim. O sürece geleceğiz. Şimdi esir alınıyor Yıldırım Beyazıt'tan. Gece o akşam Timur Han bir adeti varmış İbrahim'ciğim. Geceleri satranç oynar. Her gece. O muharip yeteneklerini, taktiksel yeteneklerini de geliştirsin diye. Öyle bir adeti varmış. Fakat Edgar Allan Poe diyor ki İbrahim'ciğim. Bak aklıma geldi bir anda. Şimdi onun meşhur hikayesi bu Mork Sokağı cinayetleri vardır ya. Meşhur Edgar Allan Poe deyince Mork Sokağı cinayetleri aklımıza gelir evet. zaten. İlk olarak. Burada diyor ki giriş bölümünde... Eski savaşçıların adetidir diyor bu satranç oyuna bak. Aslında diyor satranç diyor hamleleri belli olan bir oyundur. Asıl diyor zekayı
geliştiren
zekadan da ziyade taktik yetenekleri de geliştiren bu eski Türk romanlarında görürdük önce tam ben de bilmiyorum nasıl bir şey ama hani zaten aslında bir kağıt oyunu bu. Hani tabii uygun değil ama Whist diye bir oyun varmış İbrahim'ciğim. Asıl diyor taktik yetenekleri geliştiren bu oyundur diyor. Biraz detaylarını da vermiş orada.
Kumar gibi bir şey mi acaba?
Yani konker falan gibi bir şey herhalde İbrahim'ciğim. Bu daha çok elitlerin bir iç gibi oynadığı bir şey, bir oyun bu. Onu söylüyor mesela. Ama Yıldırım, Timur Han'da böyle bir adeti var. Geceleri satranç oynuyor.
Abi özür dilerim. İranlılar da mesela satranç oyununu iyi oynarlar ve severlermiş yani.
Anladım. Bir de Trevelyan vardır bu meşhur yazarlardan İbrahim'ciğim. Bu... casus ve aksiyon romanları yazarı. 3-4 sene önce vefat etti. O da şeyi söyler. Go oyunu var bu. Japonların oynadıkları İbrahim'ciğim. Böyle taşlarla oynuyorlar. Tabii ki detay hiçbir şey bilmiyorum açıkçası. Yani biz gibi bir fikrim yok nasıl oynandığına dair ama satrançtan daha çok zeka geliştirici bir oyun olduğunu söyler. Satılıyor mu Go oyunu? Her yerde bu. Görüyorum.
Ama özür dilerim ben bu arada bir parantez açayım. Oğluma ve kızıma satranç oynamalarını sürekli söylüyorum. Onlar da oynuyorlar zaten. Satranç eğitimi de alıyorlar. Ben de oynuyorum satrançı ve dinleyicilerimize tavsiye ederim. Hakikaten yani Timur Han gibi mesela Şah İsmail de satranç oyununu falan böyle çok sevdiğini söylerler yani.
Evet.
Böyle yani gerçi Şah İsmail Yavuz Sultan Selim karşısında darmadağın olmuş ama Yavuz Sultan Selim de satranç oynamayı iyi biliyormuş.
Evet.
Yani sadece savaş için değil gündelik hayattaki bir takım problemleri çözme açısından da satranç oyunu insanı hakikaten böyle bir taktik geliştirme noktasında
bir
ilerletiyor.
Ufuk açıcı bir hususu var.
Evet.
Fıken mekruh görülmüş.
Bazı alimler mübah diyorlar abi. Onu
fakat tabii bir hani bir namaz vaktini geçirmeyecek şekilde evet. yani, ulaşmayacak şekilde kısa oyunların caiz olduğu da söyleniyor. Çadırına getiriliyor gece.
Yıldırım Bayezid.
O da çok yani ileride bunun bir filmi falan yapılırsa çok hakikaten sinematize edilmeye uygun bir sahne. İbrahim'ciğim. Yıldırım Beyazıt'ın çadıra ben bunu bu kısmını özellikle ben Seyyid yazıcısıydım askerde İbrahim'ciğim. Bizim geniş de bir kütüphanemiz vardı. Yani harekata eğitim yazıcısıydım o şeyde. Seyyid yazıcısı deniyor işte. Burada bir kütüphanemiz vardı. Burada eski bir general bu Ankara Muharebesi'ni genişçe kaleme almış. Tabii detayları çok işte askerlik yıllarında kaldı. Detayını hatırlamıyorum ama bunu özellikle burayı böyle bir güzel yazmıştı. Yani o şeyi hiç unutmam bu safhayı. İstersen sonra mı devam edelim? Bir ara mı
vereceğiz? Yani öyle yapalım abi. Dilerseniz bir ara verelim.
Tamam eyvallah.
Hem de aradan sonra dinleyicilerimiz merak etsin ne oldu tamam. diye. Yani Yıldırım Beyazıt çadırı getiriliyor ve ne olacak diye merak etsinler. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Efendim aradan önce çok önemli bir yerde kaldık. Yıldırım Bayezid Han maalesef esir alınıp Timur Han'ın çadırına getiriliyordu. Okay Tiryakioğlu bunun çok dramatik bir sahne olduğunu, tam da böyle sinemaya uygun bir takım durumlar içerdiğini ifade etmişti. Açıkçası ben de merak ettim. Dinlemek istiyorum kendisinden. Buyursunlar abi.
Eyvallah. Aynı zamanda da çok travmatik bir sahne, bir durum. İbrahim özellikle Yıldırım Beyazıt Han için. Çadıra getiriliyor. Çadırdan içeri askerler tarafından sokulduktan sonra bakıyor ki Timur Han vezirlerinden biriyle satranç oynuyor. İçeri getirildiğini farkında. İlk ana dönüp bakmamış. Şeye bakıyor, taşlara bakıyor. Satranç hamle tahtasına yapıyor falan böyle. Yıldırım Beyazıt Han kendisini kasten görmezden geldiğini fark ediyor orada. Diyor ki Osmanlı Sultanı çadırına girdi diyor. Galip olabilirsin ama bu yaptığın ayıp diyor.
Vay be.
Timur Han şöyle dönmüş. Oo evladım, kardeşim, hoş geldin diyor. Fark etmedim diyor, kusura bakma diyor. Ondan sonra gelmiş tabii, sarılıyor. Sıcak bir şekilde karşılıyor, sarılıyor. Ondan sonra hemen yanına buyur ediyor. Ona bir otağı kurduruyor. Çadırın yanında bir otağı kurduruyor. Diyor ki ya diyor, sen bana diyor neler söyledin diyor ya.
Mektuplaşmalardan bahsediyor.
Bana Kudüs köpek dedin diyor ya. Bana kafir dedin diyor, askerime bana diyor. Bak diyor, bu kadar esirim var benim aramızda diyor. Ön şeylerde, o ön çarpışmalarda, öncülerimizin yaptığı çarpışmalarda esirler. Ya da aramıza gidip gelen elçiler sırasında gördüler yaşayışımızı. Sor bakalım diyor, biz İslamlığımızdan, imanımızdan şüpheler oluşmuş mu diyor. Bize bunları söyledi. Sen söyledin bunlara diyor. Maşallah. Bak şimdi diyor, ne oldu diyor. Yani bu işin kime faydası oldu, kime zararı oldu diyor. Küffarı halimize güldürüyorsun şu anda diyor. Bak senin bu hamlelerin yüzünden biz buraya geldik diyor. Yıldırım Beyazıt Han doğru diyor yani. Ben yaptım diyor. Bu işin sorumluluğu bende diyor. Kendimi diyor, ordumu da ben helak ettim diyor. Olan oldu diyor. Yani artık yapacak bir şey yok diyor. Timur Han oldukça şey davranıyor. Yani incitmiyor. Saygılı davranıyor. Tabii orada kalmıyor Timur Han'ın ordular. İleri harekat devam ediyor İbrahim'ciğim. Oğulları Muhammed Şah Bursa'ya varıyor.
Ordusuyla beraber.
Ordusuyla birlikte. Bursa'ya giriyor İbrahim'ciğim. Osmanlı için tam Edirne başkenti ama Osmanlı için çok önemli bir yer tabii, Bursa.
Tabii.
Devlet arşivleri o dönemde oradaymış. Taşınmamış da. Artı devlet hazinesi harp öncesinde o Bursa'ya getirilmiş. İbrahim'cim bütün Osmanlı hazinesi
talan mı ediliyor?
Bir kere şehir yağmalanıyor. Bursa yağmalanıyor. Yakılıyor.
Abi çok, bu da çok kötü bir şey abi.
Yani evet, yani bu artık yani bu safhadan sonra olay bitmiş. Yani ona gerek yoktu.
Evet.
Şehir yağmalanıyor. Osmanlı hazinesi alınıyor. Yıldırım Beyazıt Han'ın eşleri alınıyor. Kızları alınıyor. Bursa'daymış. Bursa'daymış onlar. Ondan sonrası ben değinmek istemiyorum. Ondan sonrasında olanlar
bir kafesle
oldu ya da
gezdirme
olmadı
falan falan böyle rivayetler
yani,
var.
Çünkü İsa Çelebi Mehmet bir şey görevlendiriyor. Fedai grubu görevlendiriyor. Babasını kurtarmak için. Yakalanıyor bunlar. Hepsi idam ediliyor. Ve Timur Han ondan sonra güvenliği, emniyeti sıkılaştırıyor şeyin etrafında. Hatta işte bir rivayete göre demir bir kafese koyuyor. Eşinin durumuyla ilgili olanlar bazı rivayetlerde geçiyor. Hatta bundan sonra işte Osmanlı sultanlarının nikah kıymadığı, ta şeye kadar, Hürrem Sultan'a kadar nikah kıymadığı ve cariyelerinden, helal olduğu için cariyelerinden soylarının devam ettiği söyleniyor İbrahim'ciğim. Yani cariye caizdir yani. Tabii, biliyorsun tabii. Neler konuşuluyor tabii. Zaman zaman.
Ama İslam hukukuna göre böyle yani.
Caizdir, evet elbette. Yani çok büyük ilahiyatçılar var biliyorsun. Yani sahabeye zina etmiştir herhalde. Haşa.
Zaten özür dilerim yani önüne gelen de Türkiye'de önüne gelen ilahiyatçı da yani konusu olsun olmasın her şeye müdahale ediyor, her konuda
yani,
konuşuyor.
Yani,
böyle
yani,
bir durum var.
Ya bir kere Ehl-i Sünnet'ten bir kere ayrılırsan İbrahim'cim ondan sonra öyle bir savruluyorsun ki. Öyle mecralarda bir de doçent ya da prof gibi ünvanların varsa başında.
Evet.
Arkandan da seni destekliyorlar çünkü rüzgar alıyorsun. O ünvanlar senin yelkenin. Bir üflüyorlar o yelkene. Oo, açık denizlere savruluyorsun ondan sonra. Allah imandan. Bak her şeyin telafisi var. Amel eksikliğinin, yapılan irili ufaklı günahların hepsinin tövbe kapısı açık. Hepsinin bir izahı var.
Ama iman
telafisi var. Ama imani noktalarda insan bir saparsa yani önce mücerred iman ya saf iman. Yani önce ehli sünnet itikadında müstakimlik.
Hı hı.
Gerisini Allah-u Teala inşallah zaten büyük günahlarımızı, küçük günahları, namaz aralarındaki olanlar zaten abdestle, namazlarla bunlar temizleniyor.
Hı hı.
Nihayetinde eşiyle ilgili olan durum, Yıldırım Beyazıt Ağa'nın, o da bir pek çok tarihçi bundan bahsediyor.
Hı hı.
Ama o konularda biz burada kalalım.
Eyvallah. Peki abi.
Yıldırım Beyazıt'tan tabii çok üzgün İbrahim'cim. Yani onun gibi birine ne kadar iyi muamele etsen de askerinin durumu ortada. Askeri perişan durumda dışarıda. Hı hı. Ya kendisi iyi ağırlanıyor. Ama askeri perişan durumda. Bu bana şeyi hatırlatır. İkinci Aleksandr Gazi Osman Paşa'ya kılıcını iade eder. Fremne Muharebesi'ndeki o 6 aylık muazzam direnişten sonra kendisini çok iyi ağırlar.
Hı
hı. İşte Rusya'ya götürüyor falan. Fakat ordumuz geri kalmadı zaten perişan durumda direniyordu asker. Hepsi toplama kamplarında İbrahim'ciğim soğukta hepsi perişan oldular askerlerimiz hepsi öyle şehit oldu.
Evet.
Yani o çok üzülmüştür Gazi Osman Paşa o duruma. Hı hı. Tabii kurmaylara liderlere iyi davranılıyor. O zaten bir gelenek gibi bir şey bu özel bir durum olduğunu zannetmiyorum yani.
Hı hı.
Ha keza burada da bu durumda da öyle askerimizin firar edeni etmiş. Geri kalan Yıldırım Beyazıt Ağa'nın etrafında yakalanan askerler tabii durumları iç açıcı değil.
Hı hı.
Tabii o giymediği hilatı
giydiriyor mu?
Giyiyor tabii. Hı hı. Giymek zorunda kalıyor Yıldırım Beyazıt'tan. Bundan sonra diyor beni ve askerimi bağışlarsanız diyor. Bundan sonra hizmetinizde bulunacağız diyor. Yani bir noktada bir şüpheniz olmasın diyor. Fakat işte Bursa'nın yağmalanması tabii burada Timur Han'ın bir büyük hizmeti oluyor. Bugüne dahi uzanan bir büyük hizmeti oluyor hepimize.
Nedir abi?
O da şu, o biraz gözden kaçıyor çünkü. Burası kilit bir nokta, onu unutmayın. Onu hatırlatmakta fayda var. Bize hediyesi şu oluyor. İzmir Kalesi hiç o güne kadar bir taş sökülememiş İbrahim'ciğim.
Kimlerin elinde abi?
Rodos Şövalyelerin elinde. Hospitaliyelerin elinde. Malta gibi, Malta'dan biliyorsun, Malta'da fethedilemedi.
Hı hı.
Malta gibi çok muhkem bir kale. Pek çok kuşatma sonuç vermemiş. Yıldırım Beyazıt da kuşatmış. Netice alamadan dönmek zorunda kalmış.
Timur Han orayı fethediyor.
Bir vuruşta deviriyor burayı.
Hı. Şey gibi olmuş abi, daha önceki programlarımızda da yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştuk. Hani Hülagü orduları Anadolu'ya giriyorlar, Anadolu'yu yağmalıyorlar ya. Hazır gelmişken Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ni de
evet.
bombalayarak
barut doldurup
yerle bir ediyorlar. Yani onların böyle bir faydası olmuş. İslam evet. dünyasını perişan eden 200 yıl İslam dünyasının önüne çok ya. Büyük engel olarak kalan Haşhaşileri tarumar etmiş mesela.
Çok evet İbrahim'cim yani Allah-u Teala o bir şekilde o azanlara da belasını bu şekilde veriyor. Yani o şekilde bir kırbacı indiriyor bu şekilde yani.
Evet.
İzmir'in fethi bu noktada önemli. Çünkü Türk dünyası bu şekilde kazandı İzmir'i. Eğer Timur Han vurmasaydı bu darbeyi bir ikinci Malta Allah korusun
olabilirdi.
Hı hı. İbrahim'cim ki yani bugüne sarkan bir durum dahi olabilirdi.
Hı.
Yani Ege Adaları'nın konumu gibi yani ya daha sonra alınsa bile çok geç tarihlere sarkarsa bu fetih ilal hak iddia edebilirdi şeyler.
Bir de Anadolu toprağı Batılar. Yani abi.
Tabii.
İzmir hani aynen öyle. Şeyden de değil. Malta gibi bir ada durumu da
tabii,
değil.
Tabii tabii. Açıkta bir ada da değil yani.
Hepten Anadolu için gerçekten ciddi bir tehdit unsuru haline
büyük
gelirdi.
Büyük bir köprü başı olacaktı düşmana. Siyasi sorunları, hakimiyet ve aidiyet sorunları bugüne dahi sarkabilecek bir konumu olabilirdi fetih gecikseydi.
Evet.
Yani. Tabii şeye kadar, bu Amasya'daki küçük o Şahru Beyliğine kadar, Devlet Şah Beyliğine kadar, 50-60 senelik bir beylik. Hı-hı. Onlar dahi yeniden kuruluyor bu süreçte İbrahim'ciğim.
Anadolu'da birlik dağılıyor.
Darmadağın oluyor. Anadolu diye bir şey, birlik diye bir şey kalmıyor. Hepsi Hı-hı. Timur Han'a ait, tabi olan metbu beyliklerin tamamı yeniden kuruluyor İbrahim'ciğim. Allah'tan ki tabii bu bizim Balkan'daki, Avrupa'daki varlığımız halen devam etmekte. Tabii biz bu, tabii şunu da söylemek lazım. Bu da beni üzer, üzen bir noktadır. Timur Han şeyden sonra, zaferinden sonra 6. Charles'la 4. Henry'ye yani İngiltere Kralı ve Fransa Krallarına birer zafername gönderiyor. Ya onlara niye gönderiyorsun ki? Bak sizin yapamadığınızı
ben yaptım.
Nibolu'yu işaret ediyor. Sizin yapamadığınızı ben yaptım diyor. Yani işte
güç gösterisi.
Güç gösterisi herhalde evet. Bir nevi. Komlenler, Trabzon Komlenleri de tabii bu süreçte Timur Han'a biat ediyorlar.
Rumlar değil mi?
Rumlar biat ediyorlar. İbrahim'cim bu safhadan sonrasını şeyden bakmak, incelemek lazım. Yani 2. Mehmet Han'ın hayatından incelemek muhtemelen daha şey olacak. Daha doğru olacak. Çünkü bundan sonrası 2. Mehmet Han'ın
Çelebi Mehmet.
Çelebi Mehmet Han'ın hayatından.
Abi, Mehmet Han. Peki oraya geçmeden yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz.
Evet.
Yani belki Çelebi Mehmet'i ve Fetret dönemini bir programda konuşalım bence. Şöyle Yıldırım Bayezid Han'ın vefatı nasıl oluyor abi? Vefatı ve cenazesinin Bursa'ya getirilmesi.
İbrahim'cim tabii buna Batılıların bir şeyi var, yorumu var, bakışı var. Bizim tarihçilerimizin bir yorumu var.
Çünkü özür dilerim kimisinin böyle abuk subuk işte intihar falan şeyleri
evet,
var.
Evet yani yüzü Batılı ya oryantalistlerin bakışı vardır biliyorsun o hep böyle bir gizemli hareme bakışları gibi. Vefat ve doğum tarihlerine de böyle şeye bakarlar hayatlarına da sultanların. Böyle bir romantik bir son. Ve hayat şey yapmaya çalışırlar, vermeye çalışırlar. Bir rivayete göre, bu Batılı tarihçilerin daha çok dillendirdikleri bir rivayete göre yüzünde taşıdığı bir tozla bunu içerek intihar ettiği söylenir ki bunu düşünmüyoruz tabii.
Yani Yıldırım Bayezid gibi
yani iman ehli bir insanın tabii. Bunu yapar mı? Tabii biz şimdi intihar eden insanları imansız demiyoruz tabii. Fakat tabi çok bunalan insanlarda bu tür şeyler olabilir İbrahim'ciğim.
Evet.
Ama tarihçilerin büyük çoğunluğu yani Solak Sade'ye bak yani bütün büyük geniş Aşık Paşa Sade'ye tarihçilerin çoğunluğu eceliyle öldü. Üzüntüden kahrından 7 ila 9 ay sonra bir buçuk yıl sonra çeşitli tarihler var vefat ettiğini.
Abi şimdi söylüyorum. Şöyle yani Emir Sultan'ın damadı. Ondan sonra işte İslam'a hizmet etmek için mücadele eden bir şahıstan, bir karakterden
mutlaka,
bahsediyoruz.
Mutlaka.
Yani şunu biliyordur yani ordusunu harp sahasına sürmeden önce iki rekat hacet namazı kılıp dua eden bir padişah zaferin de yenilginin de Allah'tan olduğunu biliyordur yani.
Amenna.
Öyle değil mi? Yani Amenna. Şey gibi yanlışsam lütfen düzelsin galiba. Ya Gazne'nin Mahmut olması lazım yahut da Sultan Alparslan olması lazım. Yani işte onlar bize doğru geliyor. Ne yapacağız deyince diyor ki yani zafer de yenilgi de Allah'a aittir. Bizim üzerimize düşen gaza etmektir.
Aynen öyle.
Bu bütün hani Selçuklu sultanlarının da zihniyeti böyle. Osmanlı sultanlarının da zihniyeti böyle. Keza işte Gaznelilerin de yani Müslüman Türk Devleti, Karahanlıların da böyle yani. Sonuç olarak bu insanların mutlak zafer elde edeceğiz şeklinde bir dünya hırsı içerisinde olmadıklarını biliyoruz.
Aynen öyle.
Yani intihar söz konusu olsa Allah muhafaza Sultan Vahdettin'in belki de intihar etmesi gerekirdi.
Tabii.
Çünkü o kadar büyük bir imparatorluk tarihe karıştı mesela aynen. O dönemde yani. Dolayısıyla yani, bu iddialar insanların hakikaten canını sıkıyor abi.
Sultan Mahmut Han, Gazneli Sultan Mahmut Han o Himalayaların altındaki o alt kıta dedikleri Hindistan alt kıtasında kısa sürede Hindular arasında kabul görmesinin bir sebebi de onun İslami hayatı yaşayışındaki o nezaketi, o letafeti oluyor İbrahim'ciğim. Kısa sürede Hindular arasında çok kısa bir şekilde, süratli bir şekilde kabul görüyor. Bir de şey dedin, o beni şeye götürdü, başka bir şeye götürdü İbrahim'ciğim. Bu iki rekat bir hacet namazı kılarlar dedin ya. Şimdi İbn-i Sina bir bahiste takıldığı zaman, astronomi de tıpla ilgili bir bahiste çalışırken takıldığı zaman iki rekat hacet namazı kılar. Ve Rabbimiz, bizim bilgimiz ancak senin verdiğin kadardır dermiş. Bak şimdi İbrahim'ciğim, hakikaten iki medeniyet arasındaki farka bak ya. Yani Prometheus'tan ateşi çalan, yani bileğinin hakkıyla bilimi, dünyevi bilimleri elde ettiğine inanan Batı insanıyla bir problemle karşılaştığı, bir çıkmazla karşılaştığı anda Allah'a Rabbine sığınan, dönüp iki rekat namaz kılan ve Rabbine sığınan Doğu insanının tevazuunu düşün. Yani bu iki dünya bu yüzden bir araya gelemiyor İbrahim'ciğim.
Abi bir tarafta...
Ve Batı'nın dünyayı bu kadar hor kullanmasının sebebi de doğanın kanunlarını bilim yoluyla çözdüğüne mutlak şekilde inanması. Bu şekilde, o yüzden tepe tepe kullanma anlayışında oldular bugüne kadar. Dünyanın kaynakları bu yüzden bu kadar hor kullanıldı, azaltıldı.
Yani. Bir tarafta abi yani Freudyen bir bakışla insanın doğuştan suçlu ve kötü olduğu inancına inanan, bu inanç üzerine bir zihniyet dünyasını inşa eden Batı var. Biri tarafta da insanın eşref-i mahlukat olarak yeryüzüne gönderildiğine inanan ve bunun üzerine bir zihniyet, ideoloji inşa eden Doğu dünyası, İslam dünyası.
Çok güzel söyledin.
Elbette bunların bir araya gelmesi mümkün değil.
Şimdi
yani.
Bütün Batı dünyasının 19. asırdan sonra bizim bizdeki Batı tandansı düşüncenin de, bak mesela Bertrand Russell bunun bir temel direklerinden bir tanesi. Adam diyor ki varlığın merkezi dünya değildir. Varoluş amacı da insan değildir. Bak şimdi sen az önce altını çizdiğin mesele. Yani insanı İslami bakış, Doğu bakışı insanı varlığında, kainatında merkezi olarak görür. Evet. Çünkü Allah-u Teala'nın hitap ettiği tek varlık insan. Bu kadar yaratmış oldu mükevvenatlar. Bunu tek hitap ettiği insan. İnsan nerede yaşıyor? Bir tek dünyada yaşıyor.
Evet.
Varlığın merkezi dünya. Yani Bertrand Russell tam ateist neticede ama yani bu seküler düşünceyi oluşturan insanların doğaya bakışı, dünyaya bakışı da, onu bir insana bakışı da eşyalaştırıcı, maneviyatından sıyırıcı ve hakimiyet kurucu bakışı da bu, işte bu anlayış. Yani Prometheus'tan ateşi çalan Bertrand Russell'ın, yani varlığın merkezi dünya değildir, varoluş sebebi de insan değildir temelli bakış açısının oluşturduğu bir Batı merkezli dünya anlayışı var. Yani oryantalizmin etkileri de modernizm olarak bizim içimize de sokmuşlar zaten.
Maalesef, yani. Maalesef. Biz de işte yani yüzümüzü yani hakikate dönmek varken maalesef Batı'nın sonradan üretilmiş sapkın fikirlerine dönerek aslında bir anlamda kendi inancımıza, kendi itikadımıza da ihanet ediyoruz. Şöyle bir, böyle bir durumda
İbrahim'cim,
diyecek başka bir şey yok.
Yeterli mesafe konularak bakılırsa
evet,
faydasını görürsün Batı düşüncesinin.
Yani efradını, cami ayarını, manevi değil bir fayda var. Bunu
aynen
yapmak
öyle
lazım.
Aynen öyle. Evet. Fakat bütünüyle bu adamların da düşüncesini
doğru kabul edip,
doğru baştan doğru kabul edersen, o zaman işte bugünkü içinde bulunduğumuz modernizm çıkması da buradan kaynaklanıyor. Yani.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim Okay abi.
Rica ederim.
Programımızın sonuna geldik.
Eyvallah.
Şimdi Fetret dönemi ve Çelebi Mehmet evet. dönemi var. Onları da konuşalım. İnşallah bir sonraki programımızda. Yani çünkü o 11 yıllık süreç 1402'den 1413'e kadarki süreç hakikaten başka travmatik durumları da ortaya çıkarabilirdi. Ama Allah'tan işte Çelebi Mehmet gibi bir karakter ortaya çıktı. Evet. Kardeşleriyle evet. mücadele etti. Evet. Devletin tamamen paramparça olmasını engelledi. Evet. Ve yine takdir-i ilahi yani 1413'ten sonra tam 40 sene sonra Fatih Sultan Mehmet gibi bir karakter ortaya çıktı ve evet. Doğu Roma İmparatorluğu'nu tarihin derinliklerine
gönderdi. Bu çatışma gönderdi. Olmasaydı Fatih Sultan Mehmet Han fethedilmiş bir İstanbul'un da gelseydi işte Batur'un o zaman çekeceği vardı evet. yani.
Roma'ya kadar
o zaman giderdi. Roma'nın Fatih Allah'ın izniyle işte olacaktı.
Evet. Şeyi de konuşalım abi bir sonraki programa öyle girelim isterseniz inşallah. Evet. Ankara Savaşı'nın biraz sonuçları üzerine de konuşalım. Yani onu biraz daha detaylandırmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Batı'da da bunun bazı etkileri oldu diye biliyorum. İnşallah bir sonraki programımızda İnşallah. Buna devam edelim. Çok teşekkür ederim tekrar.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Ankara Savaşı'nı konuştuk. Ankara Savaşı'nın öncesini ve sonrasını biraz değerlendirmeye çalıştık. İnşallah bir sonraki programımızda savaştan sonraki süreci, Fetret dönemini ve Çelebi Mehmet İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu belki de öyle adlandırabileceğimiz Çelebi Mehmet dönemini konuşmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.